Tamam, o zaman kardeşimiz bir söz paylaştı. Diyor ki, bazılarınız Tanrı'nın aslında yapmak istediği şeyleri siz yapıyorsunuz. Artık siz yapmamalısınız, Rab yapmak istiyor. Ve diyor ki işte bazılarınız yük taşıyorsunuz, taşınmamalısınız. Çünkü aslında Rab o yükü sana vermedi. Sonra işte bu güzel kadın burada bir söz de paylaştı. Diyor ki bazılarınız o sırt çantasını yani çocukluğunuzdan beri taşıyorsunuz. Ve bazen boşaltıyorsunuz, rahatlıyorsunuz ama aklınıza hiç gelmedi. Acaba bunu çıkarsam, bir köşeye atsam diye. Ve belki bugün, yani bunun ardından, böyle sözlerin ardından biz imanla bir karşılık vermeliyiz. Yarabbim. Evet, bu o söz bana bir şey ifade ediyor ve ben bir imanla bir adım atmalıyım aslında, değil mi? Evet, o söz bana bir şey söyledi, o zaman ben onu çıkarmalıyım. İşte sonra kardeşimiz bir söz de paylaştı. Yani işte orada ev var, kapı benim diyor İsa. Ve bizim bir seçeneğimiz var. Yani içeriye girecek misin, girmeyecek misin, değil mi? Yani orada rahat var, İsa var, kardeşler var. Ama girecek misin, girmeyecek misin diye. O zaman aslında biz şimdi yani kutsal kitaba geçmeden önce, yani bu ayetleri okumadan önce, herkes kendi yüreğinde yani bu sözleri tartsın, değerlendirsin. Ve Rab ile görüşsün. Tamam mı? Ya, evet Rab, yani bu söz benim için geçerliydi. Ben onu yapıyorum, keşke yapmasam. Ve bir dua edelim, tamam mı? O zaman, çünkü kutsal ruh, Rab'in ruhu buradadır. Aramızdadır. Rab bizi sevdiği için bizimle konuşuyor. Yani Tanrı, diri bir Tanrımız var. Sadece bir kitap dayalı değil. Bu diri bir ilişkidir, değil mi? O zaman şimdi kutsal ruh gelsin. Biz de yüreklerimizi açalım. Çünkü Rab çalışıyor. Çok faal burada. Kardeşimiz hizmetkarlıkla ilgili bir söz paylaştı toplantının başında. Rab bizi donatmak istiyor. Silahlandırmak bir şekilde istiyor. Güçlendirmek istiyor. O zaman göksel babamız bizimle konuştuğun için wow, alçalıyoruz. Minnettarız. Heyecanlıyız. Kendimizi özel hissediyoruz. Gel kutsal ruh şimdi, her birimizin yüreğine konuş. Bizimle ilgilendiğin için minnettarız ya Rab. Mütevazi birer yürekle şimdi senin önüne oturuyoruz. Senden duymak istiyoruz ve iman ile evet demek istiyoruz. Evet bunu yapacağım, evet senin ardından geleceğim. Evet itaat etmek istiyorum. Mesih adıyla. Amen. Wow. Hamdolsun. Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Biz beraber bu haftalar boyunca Romalılar kitabını çalışıyoruz beraber ve bugün 7. bölümündeyiz. Şimdi kutsal kitabı biraz bilenler için bileceksiniz ki Romalılar 7 zor bir bölüm. O zaman misafirseniz eğer işte zor bir bölüme denk geldiniz. Ama eminim ki Rab bizimle sözü aracılığıyla konuşmak istiyor ve bir soru soracağım en başta. İnsanın, insanoğlunun en azgın ve en eski düşmanı kim? Olabilir. Nefsi, evet yani bugünkü konumuz herkesin içinde bir nefs var. Yani ya da günaha bir yatkınlık var. Ben ona içimizdeki canavar diyorum, tamam mı? O yüzden bunu giydim bugün. İçimdeki canavarı görebilirsiniz. Ve işte burada da var. Çünkü bunu biraz bu biraz sevimli oldu aslında. Canavar. Ama herkesin içinde böyle bir canavar var. Benziyor mu? Saçını. Ve herkesin içinde ister istemez Aden bahçesinden bu yana ve aslında iblisin en akıllı stratejisi oydu zaten. Günah dışarıda kalmasın, arada sırada bizi ayırt etsin diye. Aslında günah içimizde yerleşsin, içimizde yaşasın ve o dolayısıyla bundan kurtulmak var mı yok mu? Ve bugünkü ele alacağımız bölümde bunu göreceğiz. Çünkü biliyoruz ki dünyada birçok yöntem aracılığıyla insanlar bu içlerindeki canavarı evcilleştirmeye, uysallaştırmaya ya da susturmaya, bastırmaya çalışıyorlar. Değil mi? İster ahlak ile, ya çok ahlaklı bir kişi olacağım, çok iyi yapacağım, o zaman çok güzel olabilir ama bunu yok edemezsin. Yine kalıyor, sadece onun üstünü kapatıyorsun. Ya da din ile, ya bu kurallar var, bu talimatlar var, bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diye. Ama aslında bunu yok edemezsin din ile. Gitmiyor, nefsine hakim olamazsın. Ve bugünkü çalışacağımız bölümde onu göreceğiz. Mahatma Gandhi, biliyorsunuz, belki dünyanın en ahlaklı, en erdemli, en disiplinli, en merhametli insanlardan biri. Ama Mahatma Gandhi bile nefsine hakim olamadı ve çok sinirlenmişti gittikçe. Çünkü onun meşhur bir lafı var. Ne mutlu düşündüklerinin, söylediklerinin ve yaptıklarının birbirleriyle uydurabilen insana. Ama Mahatma Gandhi bile mutlu olamadı. Çünkü dedi ki ben bu şekilde düşünüyorum ama bu şekilde yapıyorum. Kim beni bundan kurtaracak diye yalvardı. Ve bugünkü bölümde aynı şey göreceğiz. Yani beni bu günahlı bedenden kim kurtaracak artık yani? Değil mi? Ve biliyoruz ki aslında parfüm Fransa'da ilk olarak öğretiliyordu. Neden? Çünkü insanlar orada yıkanmak istemediler. O zaman dediler ki bu kokunun üstüne kapatalım güzel parfüm ile ve artık Fransa meşhur oldu bundan dolayı. Ama din olsun, humanizm olsun, ahlaklı bir yaşam sürdürmek olsun aslında içimizdeki canavarı yok edemez. Sadece üstünü kapatıyoruz ama bu hala devam ettikçe hala bir problemimiz var. Değil mi? O zaman bugünkü bölüm bunu ifade edecek, bunu öğretecek. O zaman kutsal kitabı açıyoruz. Romalılar 7'de. Ayetler de ekranda olacak. Ve diyor ki ayet 7. Romalılar 7, 7. Öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Yani geçen hafta dedik ki imanlılar olarak biz artık kutsal yasa altında değiliz. Eski anlaşma altında değiliz. Ve okuyoruz, öğreniyoruz ama onun yetkisi altında değiliz. Çünkü yeni bir anlaşma var Mesih ile. Lütuf altındayız artık. O zaman diyor ki o zaman kutsal yasa kötü bir şey midir? Günah mıdır? Onu soruyor. Kesinlikle hayır, haşa. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilemezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi, başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Ne var ki günah bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlüğü üretti. O zaman diyor ki, kurallar, dinler, ahlak, humanizm, ya iyi bir şey olabilir ama bazen bunlar içimizde kötülüğe dönüşüyor. O zaman bazen bağnaz, yobaz, çok dinci insanlar aslında kötü insanlardı değil mi? Tiksindirici, biraz çekici olmuyorlar. Neden din iyi bir şey ise, neden dindar insanlardan kötülük çıkabilir? İlginç bir şey bazen. Ama bunu görüyoruz burada ve benim hikayem böyleydi. İlk benim en yakın arkadaşım beni kiliseye çağırdı. O zaman onunla kiliseye gitmeye başladı pazar günlerinde. Ve pazar günü işte sizin gibi güzel insanlar gördüm. O kilisede çok genç kızlar da vardı. O zaman belki ondan gidiyordum bilmiyorum. Ama kiliseye gitmeye başladım. Baktım ben de Tanrı'ya yaklaşmak istiyorum. Ben de bu şekilde dua etmek istiyorum. Ben de kutsal ruhla dolmak istiyorum. Ben de güzel bir yaşam sürmek istiyorum. Derken pazartesi sabahı yine günaha döndüm. Hafta boyunca günah işleyerek geçirdim. Özellikle cumartesi günü. Sonra pazar günü kiliseye gelirdim. İşte af diledim, işte pişman oldum. İşte ve bu ikilem içinde sürekli kalırdım. Tamam mı? İşte iyilik yapmak istiyorum ama gücüm yok. İstek var, güç yok. Çünkü din sana istek verebilir ama güç veremez. Ahlaki güç veremez. İlginç değil mi? Misafirsiniz eğer kiliseye geldin bugün ve dine karşı vaaz ediyor adam. Nasıl bir şey? Ama burada göreceğimiz gibi bu çok önemli bizim için. O zaman ve senin arkadaşlarını da düşün. Şimdi çevrendeki işte mahalledeki akrabaların arasında. Birçok kişi kendi hayatlarından memnun değiller. Neden? Çünkü iyi olanı biliyorlar. İyi olanı yapmak istiyorlar ama yapamıyorlar. Ya da iki gün boyunca yapabiliyor ama üçüncü günde olmaz. İstek var ama güç yok. Neden? Çünkü içindeki canavar hala duruyor. Nefs. O zaman bununla nasıl başa çıkılabilir? Bugün onu göreceğiz. Ve burada diyor ki yasa bana göz dikmeyeceksin dediği zaman o zaman göz dikmeye başladım. Değil mi? O da ilginç. Yani ben küçükken sakin bir şekilde odamda oyuncaklarımla oynuyorum. Annem bana böyle bağırıyor, sesleniyor. Hey çocuğum işte ben bakalı uğrayacağım. Sakın mutfaktaki sıcak çikolatalı muffinlere elleme dedi. Oh. Şimdi söylemese hiç aklıma gelmezdi. Sakin bir şekilde oynarım. Ama bunu yapmayacaksın dediği zaman içimdeki canavar böyle bir uyandı. Ooo muffinler mi? İstiyorum. Ondan sonra kendimi tutamadım. O zaman bir yasa koyduğu zaman aslında içimizdeki isyan uyanıyor. İlginç olan Pavlus burada diyor ki eski anlaşmanın rolü. Kutsal yasının, on buyruğun fonksiyonu buydu aslında. İçimizdeki isyanı, günahı uyandırmak. Neden? Çünkü ilk başta, bunu geçen hafta söyledik ama yeniden gözden geçen Ali abi herhalde. İlk başta bir bahçe vardı. Tamam mı? İşte ama biz günah işlediğimiz zaman, bahçeden kovulduğumuz zaman. Çok, değil mi? Çok iyi abi. Böyle güzel durabilirsin. Günah içimize girdi. Tanrı o gün bile bir plan kurdu, bir tasarı kurdu. Bir gün bir kurtarıcı göndereceğim ve içlerindeki günahı yok edeceğimdi Mesih aracılığıyla. Ama hemen göndermedi. Neden? Çünkü gönderse biz günahkar olduğumuzu kabul etmezdik. Bir kurtarıcıya ihtiyaç duymazdık. O zaman Mesih geldiği zaman onu kabul etmezdik. O zaman Tanrı diyor ki bir halkım olsun İsrail halkı onlara yasa vereceğim ki günahkar olduklarını öğrensinler. Onları ikna edeceğim. Tamam mı? O zaman ayrıcalık, bereket, peygamberler yasalar koyuyor, veriyor. Onlar yine günahkar olunca bunca şeyden sonra belki kurtarıcı gelince isyankar olduklarını, günahkar olduklarını artık kabul edecekler ve kurtarıcı ihtiyaç duyacaklar, değil mi? O zaman yasanın fonksiyonu buydu aslında. İçimizdeki günahı uyandırmak, farkına varalım diye. Evet, günahkarız. Ben o süreç içinde öyle bir şey yaşadım. Kiliseye gitmeye başladım. Gördüm ki burada bir fark var. Bu insanlar mutlu, ben mutsuz. Bu insanlar Tanrı'ya yakın, ben Tanrı'dan uzağım. O zaman istek var, güç yok. Farkına vardım. Farkına vardıkça onlara sormaya başladım. Neden böylesin diye. Onlar dediler ki kurtarıcıyı kabul etmek lazım. Çünkü Mesih geldiği zaman içindeki canavarı yok edecek. Sen özgür kılınacaksın, rahat bulacaksın, huzur bulacaksın. Onun sevgisinin içinde yaşayacaksın. Onun lütfuna erişeceksin ve özgür olacaksın. Ve hayatımı Mesih'e verdiğim zaman bunu yaşadım. Değil mi? O zaman yasanın bir fonksiyonu vardı, oydu. Bizi ikna etmek için. Günahkarım. Yapmak istediklerim arasında, yapmak istediklerim ile gerçekten yaptığım arasında bir fark var. Yunanistan'ın kuruluşundan bir efsane var. Tamam mı? Bir adam, bir kral diyor ki, bir fikrim var, bu ulusu güçlü ve zengin bir ülke yapacağım. Ve dedi ki, benim fikrim bu, patates. Bu ülkeyi patates üzerine kuracağız. İşte kardeşlerimiz biliyor. Ve o zaman diyor ki biz herkese ücretsiz patates dağıtacağız. Herkes sevsin, yesin, eksin, yetiştirsin, satsın. Sağlıklı olalım, zengin olalım. Ama bir sorun var. İnsanlar patatesi sevmiyorlar. O zaman ücretsiz olarak dağıtıyorlar. İnsanlar ne yiyor, ne de ekiyor, domuzlara veriyorlarmış. Tamam mı? Değerini görmüyorlar. O zaman akıllı bir adam, hikmetli bir adam diyor ki krala, şöyle yapacağız o zaman, patatesi yasaklayalım. Çünkü insanoğlu anlıyor. Diyor ki her kentin ortasında bir kamyon dolusu patates koyalım. Onun etrafında askerler koyalım ve orada bir levha asalım. İşte bunlar yasak ve tehlikeli diye. Tamam mı? O zaman ne oldu? İnsanlar böyle bir geldi. Yasak olduğuna göre demek ki çok iyi bir şey olması lazımmış. O zaman geceleyin askerler uyurken işte bütün patatesleri çalmışlar, yemişler, sevmişler, ekmişler ve bu şekilde Yunanistan zengin bir ülke olarak ortaya çıkmış. Patatesi artık sevmiyorlarmış. Ama adam anladı. Yasalar ve kurallar ve yasaklamalar yapamadıkları bir şey var. Senin yüreğini değiştirmek. Ama yapabildikleri bir şey var. Aslında içindeki isyanı uyandırmak. O zaman eski anlaşmanın rolü budur. İnsanları ikna etmek. Biz günahkarız. Herhalde bunca şeyden sonra yine de günah işliyoruz. Bir kurtarıcı gönder ya Rab. O zaman Mesih geliyor ve kurtarıyor. Ve ayetler devam ediyor. 8 ve 9. Çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür diyor. Yani ölü gibi davranıyor. Uyuyormuş gibi. Bu çok akıllı bir strateji. İçimizdeki canavar bazen uyuyor ve biz özü itibariyle iyi insanlarıyız diye düşünüyoruz. Aslında insanlar iyidir. Neden? Çünkü içimizdeki canavar bazen uyuyor böyle. Ölü gibi. Bir zamanlar yasının bilincinde değilken diriydim. Yani her şey yolundaydı. Çünkü günahkar olduğumu anlamazdım. Ama buyurun bilincine vardığımda günah dirildi. Bense o zaman öldüm. Çünkü günahın getirisi ölümdür. Buyruk da bana yaşam getireceğini ölüm getirdi. Çünkü günah buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı. Akıllı küçük bir canavarımız var. Beni aldattı. Buyruk aracılığıyla beni öldürdü. Geçen hafta bir örnek kullandım. Yeniden kullanmak istiyorum ama biraz farklı bir şekilde. Çünkü bugün bir sniper var aramızda. Salı akşamları saat 8'de Samanyolu kanalında televizyonu açarsınız. Kardeşimizi görürsünüz. Rus mafyası değil mi? Wow. Şimdi bir Afrikalı bir köyde bir haber duyuruluyor. Ormanda bir aslan varmış ve uyuyormuş. O zaman köylüler konuşuyorlar. Ne yapalım? Yani işte aslında biz yok sayabiliriz ama o tehlike hala duruyor. O zaman öldürmeliyiz. Ama o ormana giremiyoruz. O zaman uyandırmalıyız. Ormandan çıkartmalıyız. Sonra öldüreceğiz. Şimdi çok tehlikeli bir strateji ama bir tek bu var. O zaman bir tuzak kuruyorlar. Ormanın bu tarafında sniper ve avcılar işte bekliyorlar silah ile. Tamam mı? Ormanın bu tarafından bütün köylü çocuklar geliyorlar. İşte davullarla, haykırışlarla diye aslan uyansın, sesten kaçsın. Tuzağa doğru kaçsın ve buradaki işte bekleyen avcılar onu öldürsünler diye. Tamam, plan bu. Şimdi kutsal yasanın fonksiyonu buydu aslında. Dinin, kuralların fonksiyonu budur. İçimizdeki canavarı uyandırmak, bizi Mesih'e doğru sürmek, ve Mesih çarmıhta günahlarımızı yok etmek için bekliyor. Ama bir problem var. Eğer ki sadece Din ve yasalar altında yaşarsan ama Mesih tanımazsan aslana uyandırmış olursun ama onu yok edemezsin. Bir güç yok onu yok etmek için. O zaman seni yiyecek. Yani köylü çocukları da yiyecek. O zaman ne var? Uyanık aç bir canavar kaldı. Ve o yüzden dinci insanlara baktığın zaman, yobaz, bağnaz, hangi kelime kullanmak istiyorsan, aslında bunlar tiksindirici oluyor, itici oluyor. Yani iyi bir şey yaptıklarını zannederken kötü şeyler yapıyorlar. Neden? Çünkü kurallar o içlerindeki günahı uyandırmış ama başa çıkamamış, yok edememiş. Çünkü kurtarıcıyı tanımıyorlar. Anlatabildim mi? O zaman Tanrı'nın her zaman bir planı vardı. O yüzden imanlılar olarak kendimizi eski ayetin yetkisi altına koymuyoruz ki. Çünkü orada işte o suçluluk, o isyan hissedeceğiz ama yok edemeyeceğiz. Biz yasa altında değiliz, lütuf altındayız artık. Devam ediyor böyle ayet 12. İşte böyle yasa gerçekten kutsaldır. Yani kutsal yasa iyi bir şey, kutsal bir şey. Tanrı'dan geldi. Dedi ki kutsal yasa, kutsal ruh aynı yerden geldiler zaten. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır ama günah, günah olarak tanınsın diye iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın. İzninizle bir örnek daha vereceğim. Çünkü Pavlos çok uzun cümleler kuruyor. Afrikalı diktatör Idi Amin. Belki duymuşsunuzdur. Çok vahşi, gadar bir diktatör. Kendi halkını öldüren bir diktatör. Şimdi dışarıdaki ülkeler diyorlar ki bu adamla ne yapacağız? O zaman belki onu kazanabiliriz, sakinleştirebiliriz. O zaman ona kaynaklar, para, hediyeler gönderiyorlar. Tamam mı? Belki kazanalım diye. Ama Idi Amin o kadar kötü bir adamdı ki bu parayla silahlar üretti. Ve hem kendi muhaliflerine karşı, komşularına karşı ve ona veren ülkelere karşı kullandı bu silahları. O zaman iyi olan yaptılar ama bu adam o kadar kötü ki kötülük için kullandı. Burada Pavlos aynı şey diyor. Diyor ki, kutsal yasa iyi bir şey. Tanrı bunu verdi içimizdeki günahı yenmek için. Ama içimizdeki günah yasadan güçlüydü. O zaman içimizdeki canavar bu yasayı aldı ve aslında Tanrı'ya karşı bile dönüştürdü ve kullandı Tanrı'ya karşı. O zaman iyi olanı geldi ama bu kadar kötü ki bunu kötülüğe dönüştür ve kötülük bir aracı olarak kullandı. Bir örnek vereceğim. Pavlos'un kendisi dindar bir Yahudi. Tanrı'yı seviyor. Tanrı'nın yasasından hoşnut kalıyor. Tanrı'yı hoşnut etmek istiyor. Ama bir bakıyoruz onun hayatına. Adeta bir terörist. Hristiyanları zulmediyor, öldürüyor, nefret ediyor, öfkeli. Ya bunlar günah. O zaman Tanrı'nın yasasını seven bir adam nasıl bu kadar günah işleyebilir ki? İyi olanı yaparken aslında kötülük olarak ortaya çıkıyor. Çünkü yasa geliyor ama bu canavar o kadar güçlü ki bu yasa canavarı yenmektense canavar yasayı yeniyor. Kötülük için bir araç olarak kullanıyor ve kötülük ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi? O zaman bunun icabına bakmak lazım. Değil mi? Yok artık. Nasıl yapacağız? Ben birkaç yıl boyunca çevreyi korunan bir derneğe yardım ettim. Gönüllü olarak Londra'da. Eşim de biliyor. Şimdi oradaki niyet iyiydi. Yani çevreyi koruyalım. Her şey organik olsun. Geri dönüşüm olsun. Tamam işte karbon üretmeyelim falan. Güney Amerika'daki ormanları mahvetmeyelim. Yani niyet iyi ama bu insanlar o kadar katıydı ki ben her zaman kendimi suçlu, utanç içinde ve çaresiz hissederdim. Her zaman orada çalışmak bir bela gibiydi gerçekten. Çünkü işte orada farklı farklı çöplükler var. İşte plastiği buraya atacaksın. İşte kağıdı buraya atacaksın geri dönüşüm için. Ama ben hep karıştırdım. İşte yanlış paketi yanlış çöplüğe attım. Onlar öfkelendiler. Kim bunu yapabilirdi ki? İşte dünyayı kurtaracağız ama sen varken kurtaramayacağız. Dediler ki işte McDonald's'dan yemeyeceksin. Çünkü McDonald's Güney Amerika'daki ormanları mahvediyor tamam. İşte bir gün beni McDonald's'da yakaladılar böyle. Dediler ki uçağa binmeyeceksin. Çünkü çok karbon üretiyor. Ama ben tatile gitmek istedim. Uçağa binecektim. O zaman sakın onların haberi olmasın. O zaman her zaman utanıyordum. Ve kendimi suçlu hissediyordum. Çünkü niyet iyi. Ama insanların yaklaşımı çok katı. Değil mi? Ve kuralların yapamadığını sevgi yapar. Kuralların yaptıramadığını sevgi yaptırır. O zaman devam ediyoruz ayet 14. Yasının ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyken köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapamıyorum. Gandhi'nin dediği gibi. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam yasının iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. Ve işte ahlaklı bir yaşam sürdürmek isteyen, humanist olan, dindar olan bunu anlasın. İstek olabilir. Benim o dernekteki arkadaşlarım bunu anlasın. Niyet iyi olabilir ama güç yoksa yürek değişmez. O zaman bu güç nereden gelebilir? Nereden? İsa'dan. Fısıldayarak. İsa'dan. John Bunyan diye bir ilahiyatçı vardı. O şöyle dedi. Yasa bana koş John koş diye emrediyor. Ama bana ayak vermiyor. Koş diyor ama ayak vermiyor. İstek ama güç yok. Lütuf bana 3 John 3 diye sesleniyor ve bana kanatlar veriyor. Hem istek hem de güç. Hem istek hem de güç. Ayet 19. İstediğim iyi şey yapmıyorum, istemediğim kötü şey yapıyorum. Yani burada Pavlos şey olarak yazıyor, imanlı olarak değil. Diyor ki yasa altındaki insanlar böyle hissederler. Bu ikilem içinde hissederler kendilerini. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Tanrı'ya hoşnut etmek istiyorum. Yasa kutsal bir şey. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasında tutsak ediyor. Diyor ki bir iç savaşım var. Tanrı'nın yasası ile günahkar olan varlığım arasında, nefsim arasında. Bir savaş, bir mücadele hep var diyor. Burada yeniden doğmuş bir insandan bahsetmiyor. Çünkü diyor ki ne zavallı insanım ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Ve işte soracağımız soru bu değil mi? Artık beni kim kurtarabilir bundan?
Ve diyor ki cevap olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun.
Yani yasanın yapamadığını Tanrı yapıyor Mesih aracılığıyla. Mesih bunu yok ediyor. Günahkar varlığını kaldırıyor. Nasıl? Onu şimdi göreceğiz. Çünkü 8.1 böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Yani daha önce her zaman kendimi suçlu hissederdim. İyi olanı yapmak istiyorum ama güç yok. Mahkumiyet altında. Ama diyor ki Mesih'e ait olanlar için artık mahkumiyet yoktur, kalmadı. Nasıl yani? Ayet 2, çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Özgürlük mü var? Nasıl yani? Ayet 3, insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Şimdi bu çok yoğun bir ayet ve en son olarak ve sonra duaya geçeceğiz ama bu ayeti anlayalım. Parça parça alalım, gerçekten anlayalım. Çünkü Romalılar 8.3 bunun gibi bazı ayetler var kutsal kitapta. Böyle yoğun, anlamlı, harika ayetler. Ne diyor? Diyor ki yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Yani kutsal yasa bu içimdeki canavarı yok edemedi. Başa çıkamadı, susturamadı, evcilleştiremedi, uysallaştıramadı. Ama diyor ki yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Yani bunu yok ediyor. Bu ne demek? Demek ki Tanrı'ya gelen herkes için, Mesih'te olan herkes için bu artık ölü, gitti. Çünkü Tanrı bunu yok etti. Nasıl yani? Diyor ki öz oğlunu gönderdi. Şimdi burada kimden bahsediyor? İsa Mesih, Tanrı'nın öz oğlu. Ama diyor ki onu gönderdi. Yani İsa Mesih'in varoluşu doğum ile başlamadı demek. Vardı daha önce. Ezelden beri vardı Tanrı'nın varlığında. Ve sonra Tanrı onu gönderdi. Bir beden aldı. Aramızda yaşadı, sonra çarmıhta öldü, sonra üçüncü günde ölüm dendirildi, sonra 40 gün sonra Tanrı'ya geri döndü. Mesih'in hikayesi bu. Ama neden bir beden almak zorunda kaldı? Diyor ki burada ayette, günahlı insan benzerliğinde. Yani günahlı insan olarak demiyor. Mesih günahlı insan olarak gelmedi ama günahlı insana benzer olarak geldi. İnsandı, %100 insan ama günahkar değildi. Neden? Çünkü onun içindeki canavarı yoktu. Neden yoktu? Çünkü bu bize Adem'den bulaştı ve Mesih Adem'in soyundan gelmedi. Çünkü annesi bakireydi, babası yoktu. Bir tek o vardı ki Adem'in soyundan gelmeyen. O zaman Mesih'in İçindeki günahkar varlığı, içindeki isyanı yoktu. Serbest olarak geldi, kutsal olarak geldi, mükemmel olarak geldi, hamdolsun. Ama biz insan olarak geldi ama günahkar insan olarak değil, değil mi? Bunu anlıyoruz, değil mi? Çok önemli. Ve diyor ki, neden? Mesih neden bir beden almak zorunda kaldı? Yani Tanrı affetmek istiyorsa affetsin. Değil mi? Neden öz oğlunu gönderiyor çarmıha? Neden bir beden almak zorunda kalıyor? Bunlar önemli. Üç sebepten dolayı bu ayete göre. Üç sebepten dolayı. Ve bunlarla bitireceğiz. Birincisi, diyor ki günahı insan benliğinde mahkum etti Tanrı. Şimdi Tanrı'nın adil olduğu için her zaman bir şey yapmak istedi. Bu içimizdeki canavarı, herkesin içindeki canavarı, günahı mahkum etmek istiyor. Çünkü Tanrı'ya karşı isyan ediyor, ihanet ediyor, ayaklanıyor. O zaman Tanrı bunun icabına bakmak istiyor tarih boyunca. Ama bekliyor, bekliyor. Neden yapmıyor? Çünkü içimizde yaşıyor. ve günahı yok ettiği zaman biz de istenmeyen kayıplar olarak da ölecektik. Şöyle düşünün, Kolombiyalı bir köyde işte mafya var. Oradaki kokain mafyası, sana bakıyorum. Oradaki kokain mafyası var, tamam mı? Ama onlar çok akıllı. Onlar köylüler arasında, masum sivil insanlar arasında gizleniyorlar. Orada yaşıyorlar, orada besleniyorlar. O zaman hükümet bunları saldırmak istiyor ama masum köylüler arasında yaşadıkları için orada bütün köyü yok etmek istemiyor, değil mi? O zaman bekliyor, bekliyor. İşte oraya bomba atamıyoruz çünkü teyzeler, çocuklar da ölecek. Bunu istemiyoruz, bunlar masum. O zaman bekliyorlar. Oradan işte mafya bir gün çıktıkları zaman, o zaman saldırıyorlar ve yok ediyorlar. Şimdi Tanrı'nın isteği aynı şeydir. Günahı yok etmek istiyor, yargılamak istiyor. Ama içimizde kaldığı sürece aslında biz de ölecektik. Çünkü biz onu besliyoruz. Biz de yaşıyor. Ve Tanrı bizi sevdiği için bekliyor. Adil olduğu halde bekliyor, bekliyor, bekliyor tarih boyunca. Ama bir gün Mesih'i gönderiyor. Mesih geliyor, günahımızı o üstleniyor. Günahsız olduğu halde kendi üzerine üstleniyor. Sonra Tanrı diyor ki işte fırsat geldi, zaman geldi ve günahı çarmıhta öldürüyor. Kendi oğlunu da öldürüyor. Neden? Bizi sevdiği için. Oğlunu feda ediyor bizi kurtarmak için. İncil'de bir hikaye var. İşte bir gün Mesih bir yere geliyor. Orada cinli bir adam var. Cin tutulmuş bir adam var. Tamam mı? İsa onu cinlerden özgür kılıyor. O cinleri kovuyor. O cinler nereye gidiyor? Orada bir domuz sürüsü var. O cinler domuz sürüsünün içine giriyor. Sonra domuzlar uçurumdan uçuyorlar ve yok oluyorlar. Ve cinler de yok oluyor. Tamam mı? İşte Mesih bu bir benzetmeydi. Mesih diyor ki cin tutulmuş adam sizsiniz. Ben sizi özgür kılacağım günahınızdan. Günahınızı kovacağım. Ve Mesih bu hikayede kendini domuzlara benzetiyor. Alçak gönüllüye bak. Ve diyor ki o kötülük benim üzerime gelecek ve benim yok oluşumla beraber günahın da yok olacak. O zaman Mesih çarmıha çakıldığı zaman bizim benliğimiz ve bizim günahımız da çarmıha çakıldı ve yok oldu. Ve biz özgür kılındık artık. Değil mi? Hamdolsun. İkinci sebep olarak dedim ki Mesih üç sebep, en az üç sebepten dolayı bir insan bedeni almak zorunda kaldı. Birincisi oydu. Günahlarımızı üstlenebilmek için. İkincisi bu. İblis başlangıçtan beri Tanrı'ya karşı böyle övünüyordu. Tamam mı? İşte sen insanoğluyu kendi benzeyişinde yarattın ve ben onu yendim, aldattım. Demek ki ben senin kullarından güçlü olduğuma göre ben senden de güçlüyüm. Tamam mı? Şimdi Tanrı adil oynuyor. Tanrı iblisi yok edebilir böyle istediği zaman pıt diye. Ama diyor ki tamam senin silahın yoksa benim silahım da olmasın, güreşelim. Adil oynuyor. O zaman diyor ki tamam ben insan olarak geleceğim. Seni yeneceğim. Seni susturacağım artık. O zaman Mesih ölümden dirildiği zaman iblisi tamamen susturdu. Değil mi? Ama insan olarak Tanrı bunu yaptı ki iblis bunu anlasın. Tanrı adil oynadı, yine de beni yendi. Ve üçüncü olarak Mesih ile muazzam bir değiş tokuş yaşandı çarmıhta, ölümde ve dirilişte. O bizim günahlarımızı üstlendi. İçimizdeki canavarı o üstlendi. Ama aynı zamanda o da bize bir şey verdi. Mesih kutsal bir adam geldi ya, kutsal ruhla doğru, bütün doğruluk ve merhamet ve sevgiyle davranan bir adam olarak ortaya çıktı. Ondaki doğruluk ve kutsallık bize verildi. O zaman Mesih bizden günahkar varlığımızı aldı. Bize yeni bir yapı da verdi. Yeni bir varlık da verdi. Kutsal bir varlığımız vardı. Artık içimizdeki melek mi var? Nasıl benzetecek? Değil mi? O zaman bir deş tokuş oluyor. O bizden bir şey alıyor, bize bir şey bağışlıyor, veriyor. O zaman yeniden doğduğumuz zaman sadece eksi birden sıfıra değil. Aslında Tanrı bize artı bir şey veriyor. Artı bir olduk artık. Artı bir kutsallık. Artı bir doğruluk. İçimizde artı bir güç var. Daha önce istek vardı ama güç yoktu. Ama şimdi kutsal ruh aracılığıyla istek var ve güç var. Artık imanlı bunu demesin. Oh, bu iyi şey yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Demesin. İncil'e göre çok net bir şey. Hayır, Tanrı'nın gücü sendedir. Yaparsın. O kişiyi affedemem. Affedebilirsin artık. O kişiyi sevemem. Sevebilirsin artık. Tanrı bunu benden istedi ama bilmiyorum yapabilir miyim. Tanrı'ya git, kutsal ruhu iste. Kutsal ruhun gelişiyle bir güç de geliyor. Yaparsın artık. Değil mi? O zaman ne zavallı insanım. İmanlılar demezler. Ne mutlu bana derler. Değil mi? O zaman burada ne gördük bugün? Sonuç olarak. İnsan oğlunun hikayesi budur. İçimizdeki canavarı ortaya çıkarmak için Tanrı kutsal yasayı verdi Yahudilere. Tamam mı? Ama ne yazık ki bunca ayrıcalık ve bereket ve peygamber aldıktan sonra yine de Mesih geldiği zaman kabul etmezlerdi. Bu kişisel hikayelerimiz. İlk önce hiç alakası yok, değil mi? Yani işte kutsallık hiç ilgilenmiyorum falan. Ama bazılarımız ahlak ile, bazılarımız din ile bunu susturmaya çalıştık. Ve dedik ki aslında Tanrı'ya hoşnut etmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü istek var ama güç yok. Ama ondan sonra Mesih'e geldik. Anladık ki Mesih içimizdeki günahı kaldırmak, yok etmek istiyor ve bize yeni bir güç ve yeni bir yapı vermek istiyor. Yeniden doğmak bu anlama geliyor kardeşler. Ve bu belki senin arkadaşların da hikayeleridir. İşte sen arkadaşlarınla konuştuğun zaman, müjde paylaştığın zaman, bir bereket olmak istediğin zaman anlarsın ki birçok kişinin içinde bu iç mücadele var. İyi bir şey yapmak istiyorlar. Ben hangi gün? Cuma günü taksiye bindim. Trafik çok kötüydü. O zaman çok yavaş gittik. Çok konuştuk. Taksiye biner binmez adam bana diyor ki işte sen Diyarbakırlı gibi görünüyorsun. Öyle, Londralıyım dedim. Sonra ne iş yapıyorsun? Ben papazım dedim. Ve oradan başladık. Adam dedi ki ben İslamiyet'ten bıktım artık. Ne yapayım dedi. İşte tamam doğru adam o zaman. Ve oturduk konuştuk. Ama birçok kişi farkına varıyor artık. Din bir kişiyi değiştiremez. Bir ulusu kurtaramaz. Başka bir şey lazım. Beni kim kurtaracak diye yalvaranlar var değil mi? Cevap da şükürler olsun Tanrı'ya Mesih aracılığıyla kurtuldum. Sen de kurtulabilirsin. O zaman ayağa kalkalım ve Tanrı'ya şükredelim. Bence gel bir ilahi söyleyelim. Şimdi ellerimizi kaldıralım Rab'be. Baba minnettarız. Gerçekten senin önüne şunu demek istiyoruz. Bizim disiplinimiz yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Yeterliğimiz yetersizdir. Bazen istek varken gücümüz de olmadı. Ama şükürler olsun. Çünkü artık yasa altında, kurallar altında değiliz. Artık lütuf içinde bulunuyoruz. Artık sana geldik. Artık hiç mahkumiyet yok. Artık yok, hiç yok. Hiç mahkumiyet yok biz için. Çünkü Mesih'teyiz ve Mesih o mahkumiyetimizi çekti. O cezamızı çekti ve kaldırdı. Şükürler olsun Rab bu müjde üzerine durduğumuz zaman düşündüğümüz zaman hayranız sana. Nasıl kendi oğlunu gönderebildin ki, feda ettirebildin ki, kurban olarak kesebildin ki? Yani bizi ne kadar seviyorsun Rab? Oğlunu seviyorsun ama herhalde bizi tercih ettin. Baba, nasıl bir baba? Hayranız sana ya Rab. Hayranız bu muazzam lütfuna. Şükrediyoruz. Sana hizmet etmek istiyoruz. Gel Kutsal Ruh, her birimiz Kutsal Ruh ile yeniden doldur, güç ver. Yeniden güç ver. Artık istek olsun ve güç olsun bizde. Şükürler olsun sana ya Rab, Mesih adıyla. Amin.